Ayrım 37, sayfa 485. Kahire olayı, Olen Steinhauer. Üçüncü kısım. Sabırsızdı ama sabırsızlığın ona faydası olmazdı. Bu işin doğru yapılması ya da hiç yapılmaması gerekiyordu. Sophie Cole'u eve getirdiğinde Cibril'i eve getirişini anımsadı. Çok yumuşak kalpli olduğunu fark etti. Başıboşlara bakmak kaderi haline geliyordu. Fuada hiç İngilizce öğrenmemişti ama konuşmaya gerek duymadan biriyle ilgilenmeyi biliyordu. Ona kadın çok şey geçirdi, öfkelenebilir. Eğer istersen burada birinin seninle kalmasını isteyebilirim, Mahmut gelebilir. Fuada bunu eliyle geçiştirdi. Bu o piçle mi ilgili? Öyle olduğuna inanıyorum. O zaman ben hallederim, sen yapman gerekeni yap. Kadın kocasını yanağından öperek Seyyid'e çay ikram etti. Ömer'in bakışı çayı reddetmesini söylüyordu. Ömer ve Seyyid apartman boşluğunda konuştular. ''Bana neler olduğunu anlatacak mısınız?'' dedi genç adam. ''Doğrulattığım zaman evet, daha önce değil. Ancak bana güvenmen lazım, güveniyor musun?''
''Tabii ki.''
''Mahmut'a da ihtiyacımız olacak, bunu ayarlar mısın?'' Başıyla onayladı. Ama yarın üçümüz de her zaman olduğu gibi bakanlıkta olacağız. Hiçbir aksilik yokmuş gibi. Günün sonunda her şey belli olur. Seyit parmaklarını gür saçlarının arasından geçirerek onayladı. Git biraz uyu, ofiste görüşürüz. Eve döndüğünde Sophie Cole misafir yatağında uykuya dalmıştı. Çarşafların üzerinde giysileriyle. Fuada kız çok yorgun dedi. Ben de. Saat 9'da masasında kafasından kontrol etmesi gereken şeylerin listesini geçiriyordu. Geçmişe dönerek bildiği şeyleri bir kez daha kontrol etti. Özellikle 2005'teki Hişam Minyavi rezaletini, Libya Büyükelçiliğindeki kaynağı idam edilmişti. Ömer Hişam'ın binanın diğer ucundaki ofisine yürüyerek kapıyı çaldı. Hişam 40'lı yaşlarının ortasındaydı. Gür bıyıkları zamanından önce beyazlamıştı. Koca bir göbeği ve soğuk gözleri vardı. Ömer geldiğinde sigara içerek bir telefon görüşmesini bitiriyordu. Eliyle yaşlı adama girmesini işaret etti. Ömer dedi başını sallayarak, işler yoğun değil mi? Gerçekten de öyle dedi Ömer, kapıyı kapatarak dumanlı odadaki koltuğa oturdu. Ailen nasıl? Çok iyiler. Fuad'a nasıl? Harika dedi Ömer biraz daha yaklaşarak. Sana Yusuf Rahim'i sormak istiyordum Libya Büyükelçiliğinden. Hişam'ın gözlerindeki soğukluk daha da derinleşti. Başarısızlıklarımı tekrar gündeme getirmenin bir nedeni var mı Ömer? Bu 6 yıl önceydi. Ömer başını salladı. Yanlış anlama. Başka bir şeyler araştırıyorum ve bağlantısı olup olmadığını merak ettim. Hişam rahatlamış gözüktü. Yalnızca biraz. Sicilindeki bu kara lekenin hatırlatılması hala canını sıkıyordu. Söyleyecek ne var? Bu kolay bir numaraydı. Yusuf nonoştu. Heliopolis'te oğlanlara gidiyordu. Rutubetli bir yeraltı kulübüne. Ona sessizliğimizin yanı sıra biraz mükafat teklif ettim. Ne oldu? Bir sigara daha yaktı. Trablus'taki hızlı idamın haberlerini anımsarmış gibi kaşlarını çattı. Bilmiyorum Ömer. Operasyonu mükemmel işlettim. Kimsenin buluştuğumuzdan haberi olamazdı. Tam güvenlik önlemleri. Omzunu silkti. Belki Yusuf çözüldü ve büyükelçiliğe itiraf etti. Buna inanıyor musun? Hişam başını iki yana salladı. O zaman başka ne seçenek var? Hişam ağzını açtı, fikrini değiştirerek bir kez daha başını salladı. Allah bilir, sen dindar birisin değil mi? Ya da öyleydin. Ömer ayağa kalktı. Uzun bir zaman önce dindardı. Ama zaman içinde yolunu kaybetmişti. Camiyi ve kısa bir süre öncesine kadar namazı da bırakmıştı. Bir Müslümanın en basit görevini yapmak içinden gelmiyordu. Mersa Matruh'da o korkmuş adamla birlikte namaz kılmak kendini daha iyi, daha hafif hissettirerek şaşırtmıştı. Ama ofisine doğru yürürken inancı bile aklından çıktı. Hişam'ın yüksek sesle söylemeye cesaret edemediği kelimeleri düşünüyordu. Yusuf Rahim'in ortaya çıkmasının tek olası yolu bunu ofisten birinin Trablus'a sızdırmış olmasıydı. Tüm sabah personel değişikliklerinin görüşüldüğü toplantılarla dolu olan bu Siri ile görüşebilmek için 11'e kadar beklemesi gerekti. Devrim yavaşça İçişleri Bakanlığı'nın bölümlerine sızıyordu ve bu Siri'ye işlerine devam etmelerinin Merkezi Güvenlik Kuvvetleri'nin yeni yönetiminin hoşuna gitmeyecek isimlerin bir listesi verilmişti. Ömer kapıyı çaldığı sırada bu elemanların dosyalarını çıkartıyordu.
Ömer, berbat gözüküyorsun.
İçeri girerek bir koltuğa oturdu. Fuat'a uykusuz geceler geçiriyor dedi. Bu da benim de geçirmem demek oluyor. Gözlerini tekrar dosyalara çeviren bu Siri,
eminim o buna değiyordur diye mırıldandı. Bu ofisten 7 kişiye veda etmemiz gerektiğini biliyor musun?
İsimlerin listesini uzattı. Ömer okudu. Bunların hepsini tanıyordu. Yıllar içinde mevkilerini nasıl kullandıklarını biliyordu. Listeyi geri uzattı. Burada beklenmedik bir şey yok.
Ama gene de dedi bu Siri ve listeyi yüzüstü masasına bırakarak nihayet tüm dikkatini verdi. Haberler ne?
Ömer boğazını temizledi. Raşit El Savi'nin ne işler çevirdiğini bilmek istiyorum.
Raşit mi? Neden soruyorsun?
Çünkü dün gece Sophie Cole ile buluştu. Onu Cibril Aziz'i bulmasına yardımcı olması için ikna etmeye çalıştı. Bu Siri Camel'larını bulana kadar geniş masasına bakındı, bir tane yaktı.
Bunu sana Raşit mi söyledi?
Bayan Cole söyledi. Duman başının üzerinde asılı haldeyken başını salladı. Konuştuklarını biliyor gibiydi. Belki de biliyordu.
Şu anda nerede olduğunu biliyor musun?
Otelinde değil mi?
Görünüşe göre değil.
O zaman Raşit'le beraber. Bu Siri başını iki yana salladı.
Raşit neden onunla görüşüyordu?
Kendi ipuçlarının peşinde, ona soracağım. Ömer konu tatmin edici bir şekilde halledilmiş gibi başıyla onayladı.
Konuştuğumuzda bana Stanley Bertoldi ile kaldığını söyledi. Bunu biliyor muydun?
Tabii ki.
Söylediğine göre dedi, yalanını daha inandırıcı kılmak için sakince nefes alarak, Bay Bertoldi, Sophie'nin kocasının ölümüyle ilgili gizemin çözümünün Amerikalılardan değil, başkasından geleceğine inanıyormuş, belki de Libyalılardan.
Bu Siri'nin kaşları sertçe kalktı. Libya mı? Ömer başıyla onaylayarak bu önerme kendisine de çok saçma geliyormuş gibi avuçlarını yukarı doğru açtı.
Kaybolan mültecilerin Libyalılar tarafından alındığına inanıyormuş. Amerikalılar tarafından değil.
Libya mültecilerden kurtulur ve Stambler başlamadan biter. Asıl soru diye devam etti. Her şeyden önce Libyalılar Stambler'ı nasıl öğrendiler?
Eğer Bertoldi bunu çözerse Emmett Cole'un katilini bulacaktır.
Bu Siri kendini toparlamadan önce bir anlık sessizlik oldu.
Ama bir şeyi biliyoruz değil mi? Zora Boaseviç'te ahlak anlayışı bulmak şu sıralar Hüsnü'nün portresini bulmaktan daha zor. Bize de bilgi sattı, Libya'ya da sattı.
Bu beklediği bir yanıttı çünkü bu konuşmanın çeşitli olasılıklarını bütün gece düşünmüştü. Bu sınabileceği tek açıklamaydı. O zaman belki Paul Johnson'la irtibata geçmeliyim diye önerdi Ömer. Bunu Bertoldi'ye iletmesini söyleyebilirim.
Bu Siri teklifi eliyle geçiştirdi. Bertoldi ile bu öğleden sonra buluşuyorum. Kendisi istedi, ona kendim söylerim.
Ömer başıyla onayladı. Başka bir şey var mıydı?
Ömer başını iki yana sallayarak ayağa kalktı. Koridordan bir kez daha geçti. Seyit ve Mahmud'u dinlenme odasındaki kanepede konuşurken buldu. Ufak bir televizyonun ekranında El Cezire açıktı. İki adamı başıyla selamlayarak Libyalıların silah sesleri odayı doldurana kadar El Cezire'nin sesini açtı. Seyit televizyonu izler gibi yaparken Mahmud'un yanına oturdu.
Bugün birini izlemeni istiyorum, onu kaybetme.
Mahmud sertçe başını sallayarak onayladı. Kim diye sordu.
Dördüncü kısım. Yarım saat erken ayrılarak 5'te eve vardığında Fuat dayı mutfakta taze kızarmış falafelin keskin kokusuyla sarılmış buldu. Sophie Cole terasta dinleniyordu. Onu sıkıcı bulmaya başlıyorum diye fısıldadı Fuat'a. Hiç Cibril gibi değil.
Ömer, sen yalnızca olanları seviyorsun diye fısıldadı.
Banyoya giderek yıkanıp sonra terastaki Sophie Cole'un yanına gidip oturdu. Şimdi daha sakindi, dinlenmişti. Konuşurlarken Ömer zorla Balasevic'in tavsiyesini anımsadı. Asla Sofikoğlu düşman edinmeyin. Sonra Sofi ona Raşit El Sabi'nin öldürüldüğü gün kocasıyla konuştuğunu söyledi. Ömer bir an şaşırdıysa da sonra bunda şaşılacak bir şey olmadığını düşündü. Neyle ilgili konuştular? Stumbler tabii ki. Seyit gelerek teras kapısında bekledi. Adama Arapça bütün gece ayakta olacağız dedi. Seyit omzunu silkti. İşimiz bu. Yemeğe gitmek üzere kalktıklarında Ömer'in telefonu çaldı. Mahmut'tu. Evet. Mahmut soluk soluğaydı, koşmuş gibi. Efendim ben, o öldü. Ne? Kim? Ömer içeri girip Seyit'in yanından geçerek yatak odasına yöneldi. Amerikalı, Bertolli. Anlat. Mahmut derin bir nefes aldı. Ali'yi El-Eser Parkı'na takip ettim. Stanley Bertolli ile buluştu. 10-15 dakika, hepsi buydu. Ali arabasına doğru yürümeye başladı ama bir köşeyi döndükten sonra durarak bir banka oturdu. Bir şey bekler gibiydi. Kısa bir süre sonra ikimiz de duyduk. Sessiz dama duyuluyordu. İki el silah sesi. Ali kalkarak arabasına yürüdü. Ben dönüp Amerikalı'nın arabasını buldum. Raşit. Raşit El Savi'ydi. Arka koltuktan iniyordu. Kulağından tıkaçları çıkartarak uzaklaşıyordu. Bekledim, sonra kontrol etmeye gittim. Ortalık berbattı. Bu sırada Ömer'in eli ayağı boşalmış, yatağın kenarına çökmüştü. Ne yapmamı istersiniz? Ömer canını yakacak kadar sert bir hareketle yüzünü ovuşturdu. Bunu o yapmıştı. Ali'yi tahrik etmeye çalışmıştı ve çabası bir adamın ölümüne yol açmıştı. Piç herif muhtemelen eve dönmüştür. Benim için bir baksana, tamam mı? Ömer'in ayağa kalkarak diğerlerine katılması için 3 dakika kadar geçmesi gerekti. Fua da masaya yemekleri koyuyor, Sofi ona yardım ediyordu. Seyit telefonunu kapatarak ayağa kalktı. Yemek zamanıydı. Yemekten sonra Seyit kıbleyi sordu. Ömer ona katılmaya karar verdi. Genç adamla beraber namaz kılmak iyi gelmişti. Bunu gerekli hissetmişti. İnancını kaybetmiş olması inancının onu bıraktığı anlamına gelmiyordu. Sonra ayağa kalkarak yatak odasına döndü. Fua da arkasından gelerek temiz bir gömlek giymesine yardım etti. ''Bu gece hiç uyuyacak mısın?'' diye sordu. ''Sanmıyorum.'' ''Buna ihtiyacım var.'' diyerek elini adamın kemikli omzuna koydu. ''İyi gözükmüyorsun.'' ''Sen iyi gözüküyorsun.'' diyerek karısının elini tutup yanaklarından öptü. ''O yalandığım yeter.'' Seyit'le birlikte ayrıldılar. Ömer'in kullandığı arabayla Maadi'de evlerin olduğu karanlık bir köşeye gittiler. Mahmut kaportasında çizikler olan bir BMW'de onları bekliyordu. Mahcup bir şekilde geçen hafta birinin arabasını anahtarla çizdiğini açıkladı. Ömer kısa bir süre Seyit'le konuştu. Seyit isimlerin yazılı olduğu defteri aramak üzere John Calhoun'un evine gidiyordu. Bu eksik tek parçaydı ve eğer Mısır'daysa ya orada ya da Amerikan Büyükelçiliğindeydi. Sonra Kahire'nin güneyinde 15 Mayıs kentine giden yolun yakınındaki taş ocağına gidecekti. Ömer isimlerin olduğu defterin neye benzediğini bilmiyordu, orada olup olmadığını bile. Ama eğer oradaysa kendi elinde olmalıydı, başkasının değil. Peki Calhoun evdeyse diye sordu Seyit. Belki ondan istemelisin, iyilikle tabii. Seyit gülümseyerek Mahmut'un BMW'siyle ayrıldı. Ömer Mahmut'u kendi arabasına götürdü. İri yarı adama, sen arka koltuğa geç dedi. Bana şoförlük mü yapacaksınız? Onun gibi bir şey. Ali Busiri'nin evine vardılar. Sokak lambalarının ışığı yağmurdan ıslanmış caddede yansıyordu. Ömer kapının önünde park ederek dikiz aynasını kontrol etti. Mahmut koltuğa yatmış gözükmüyordu. Rahat mısın? Mahmut boğuk bir sesle fark eder mi dedi. Ömer telefonunu çıkartarak Busiri'yi aradı. Patronu ihtiyatla Ömer dedi. Efendim bir konuda tavsiyenize ihtiyacım var. Konu nedir? Telefonda konuşamam, dışarıdayım. Duraksadı sonra. Affedersiniz ama bu önemli. Bir perdenin aralanarak dışarı ışık vurduğunu gördü. Aşağıdaki pencerelerden biriydi, çalışma odası, biliyordu. Camı indirerek el salladı. Birkaç dakika sonra kapı açıldı, Ali Busiri dışarı çıktı. Üzerinde temiz bir gömlek ve pantolonunun üzerine giydiği robe de chambre, ayağında sandaletler vardı. Banyodan yeni çıkmış gibi gözüküyordu. El Esher Parkı'ndan sonra buna ihtiyacı olmalıydı. Yavaş yavaş geliyordu ve yorgun görünüyordu. Endişe insanı böyle yapardı. Ömer biliyordu. İnsanı tüketirdi. Bu sihri yolcu tarafına gelerek kapıyı açtı ve arabaya binerek kapıyı kapattı. ''Umarım aşk tavsiyesi almak için gelmemişsindir.'' dedi nefes nefese. ''Bu konuda iyi değilimdir.'' ''Hayır efendim, dava ile ilgili tavsiyenize ihtiyacım var.'' Ali başıyla onaylayarak tereddütle gülümsedi. ''Devam et.'' Ömer direksiyona dokunmaya başladı. Kendi endişesinin yüzeye çıktığını hissediyordu. Olanların çoğundan bizim bölümden birinin sorumlu olduğunu öğrendiğimi söylesem ne olur?
Ne? Kim?
Raşit El Savi, Emmet Koğul'un öldürülmesine nezaret etti.
Ne?
Bu sihirinin elleri çırpınmaya başladı.
Bunu neden yapsın ki?
Çünkü Emmet Cole da Stanley Bertoldi gibi Stambler'ın arkasında Amerikalıların olmadığını biliyordu. Libyalıların Stambler'ın ilk aşamasını oluşturan mültecileri öldürdüğünü biliyordu. Başlamasını engellemek için Kaddafi haklı olarak Bingazi'deki asilere ikinci bir güç katılmasını istemiyor.
Mültecilerin öldürüldüğünü mü söylüyorsun?
Dün akşam birinin cesedi bulundu Paris'te. Bir haftadan uzun süre önce öldürülmüş. Bu sihirinin bunu hazmetmesini, bir sonraki makul soruyu sormasını bekledi.
Tüm bunlar çok ilginç Ömer, ama Raşit neden bununla ilgilensin ki? Neden bir Amerikan diplomatı öldürmek istesin?
Planları Emmet Cole'un karısından aldık. Cole bunu belki biliyordu, belki bilmiyordu. Ama her iki durumda da planlar bir noktada sınırı geçerek Libya'ya gitmeyi gerektiriyordu. Ve o da buna odaklanmaya hazırlanıyordu.
Raşit'in planları Trablus'a sattığını mı söylüyorsun?
Geçen Nisan'da Trablus'ta bir hafta geçirmiş. Zora Balasevic'e Frankfurt'ta ödeme yaptığı gibi oraya da para taşıdığını düşünüyorum. Ancak bu kez parayı o alıyordu. Onlara sattığı istihbarat için.
Pekala dedi bu sihri.
Bu yıllarca sürdü diye devam etti Ömer. Ta 2005'te Libyalılara istihbaratımız sızıyordu. Yusuf Rahmi'ni hatırlıyor musunuz? O bilgi hızla hareket etti. Tabii ki öyle olmak zorundaydı. Ya Yusuf Raşit'in Libyalılardan para alan adam olduğunu tespit etseydi?
Hayır, Yusuf Rahmi'nden hızla kurtulması gerekiyordu.
Sonra diye sürdürdü Ömer, Stambler vardı. Bu Raşit için bir sürpriz olmalıydı. Stambler planlarını ele geçiren Libyalıların tüm mültecileri kaçırarak öldüreceğini kim bilebilirdi? Bu planların mimarı Cibril Aziz'in birdenbire planının harekete geçirildiğine inanacağını kim tahmin edebilirdi? Ömer başını iki yana salladı. Yılların mükemmel güvenliğinden sonra bu kadar kötü bir talih.
Ama Raşit'in Cibril'den nasıl haberi oldu?
Kısa bir an için duraksadı. Kendime bunu sordum ama tabii bu benim hatamdı. Bizim hatamız aslında. Cibril benimle konuştu, ben de sizinle. Size bildiğim her şeyi anlattım. Size Emmet Cole'un Libya'nın planları nasıl aldığını, bilmek istediğini bile söyledim. Siz de ona güvendiğiniz için Raşit'e anlattınız, doğru muyum? Bu sihri sessizce onayladı, kafasında büyük planlar olan bir adam gibi.
Raşit Cibril'in Emmet Cole'la konuşmaya gittiğini öğrendi. Arnavut katil tuttu. Budapeşte'ye gittiler. Raşit Münih üzerinden geçti. Emmet Cole'la buluştu ve onunla Stambler hakkında konuştu. Bunu öğrendiğimde şaşırmıştım ama mantıklı. Kendisi gitmek zorundaydı. Çünkü Raşit gibi bir soğuk nevale bile Arnavut'a cinayet emrini vermeden önce bu bilgiyi doğrulatmak üzere onunla buluşmak isterdi.
Bu sihri kapının camından sokağın karşı tarafında baktığından Ömer yüzünü göremiyordu. Sessizce ama bu yalnızca bir bilgi sahtini gizlemek için çok büyük bir çaba değil mi?
Ben de öyle düşündüm diye itiraf etti Ömer.
Ama bir de şu açıdan bakın, şimdi bir düşünün. Ofislerimizi didik didik ediyorlar. Bugün 7 elemanı çıkartıyorsunuz, yarın kim bilir kaç kişi.
Seçimler bu idealist protestocuları iktidara getirince kimse bir diktatöre istihbarat satan birinin gözünün yaşına bakmaz. Özellikle de Kaddafi'nin kendi halkını yok etmesine yardımcı olacakları istihbaratı. Bir hafta içinde öldürülür. Kalabalıklar hiç de affedici değildir.
Hayır dedi bu sırrı değillerdir.
O da sırrını saklamak için elinden geleni yapacaktı. Budapeşte'de bir Amerikalıyı öldürecekti. Kahire'de bir Amerikalıyı öldürecekti. Busiri kaşlarını çatarak döndü.
Kahire'deki hangi Amerikalı?
Korkalım öyle dedi Ömer. Raşit Stanley Bertoldi'yi öldürdü. Yaklaşık bir saat önce. Gördüğünüz gibi durdurulması gerekiyor. Busiri sert yanağını kaşıyordu.
Evet bunu anlıyorum.
Raşit'in nerede olduğunu biliyor musunuz? Busiri ağzını açtı sonra kapadı.
Onu ararım. Telefonum evde.
Ömer elini adamın dizine koyarak bekleyin dedi. Anlayamadığım bir şey var. Busiri tereddütle dönerek yüzüne baktı.
O nedir?
Cibril nerede?
O Libya'da öyle değil mi?
Kimseyle temasa geçmedi. Öldüğünden korkmaya başlıyorum. Busiri böyle bir şeye inanamazmış gibi başını salladı.
Raşit Aziz'i de öldürmüş olamaz.
Eğer Cibril öldüyse ve bunu yapan Raşit değilse kimdi? Amerikalılar mıydı? Eğer öyleyse daha başta Libya'ya girmesine neden izin vermişlerdi?
Bu sihri şakırcasına, bana sen söyledin dedi, onun bağlantılarını istiyorlardı.
Belki dedi Ömer, ya bu isimlerle ilgilenmiyorlardıysa, ya Raşit o panikle Trablus'a son bir yolculuk yaptıysa, onlara birinin eski bağlantılarını organize ederek devrimi coşturmak üzere geleceğini söylediyse, onlara ayrıca bu adamı yakalarlarsa tüm bağlantılarını da yakalayacaklarını söylediyse, bunun için bir telefon görüşmesi yeterdi ya da Libya Büyükelçiliğinden biriyle parkta bir buluşma. Busiri yanağının içini çiğniyordu.
Ömer, Kaddafi tüm bu ölülerin karşılığında ona iyi para ödüyor olmalı dedi.
Busiri bir şey söylemedi. Ömer patronunun evinin kapladığı büyük alana baktı. Bu güzel bir ev, kaça mal oldu? Busiri kapı koluna uzandı. Ömer Mahmut dedi ve iri adam gölgelerden çıkan bir dev silüeti gibi arka koltuktan yükselerek Busiri'nin omuzlarını tuttu. Ömer bir sürpriz bekliyorduysa hayal kırıklığına uğramıştı. Busiri boşuna bir hamle yaptıktan sonra kendini Mahmut'un kollarına bıraktı. İri adam uzanarak yolcu kapısını kilitledi. Sonra 9 milimetrelik bir helvan çıkartarak patronunun bunu iyice bakmasını sağladı.
''Nereye gidiyoruz?'' diye sordu Busiri.
''Konuşabileceğimiz bir yere'' dedi Ömer. Hareket etmeye başladıklarında Busiri'nin evinin kapısı açıldı. Karısının uzun boylu silüeti arkalarından baktı. Bir saniye sonra bir telefon çaldı.
''Açabilir miyim?'' diye sordu Busiri.
''Telefonunun evde olduğunu sanıyordum'' dedi Mahmut.
''Ömer, onu Mahmut'a ver'' dedi.
Busiri denileni yaptı. Telefon bir an için mavi ışığıyla hepsini aydınlattı. Sonra Ömer, ''Kurtul ondan'' dedi. Mahmut pencereyi indirerek telefonu fırlattı. Engebeli yola çarpan telefon ortasından çatlayarak çalmaya devam etti. 10 dakika sonra geçen bir kamyon telefonu un ufak etti. 37. ayrımın sonu. Sayfa 500.